Evet kardeşlere çok teşekkürler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada bu yaz günü işini gücünü bırakıp gelen, buraya dinlemek üzere aramızda bulunan değerli kardeşlere de çok teşekkür ediyoruz. Buradaki varlık, daha doğrusu Rabbin huzurundaki varlığımız çok önemli. Umuyorum ki Rab bunu değerlendirecektir. Çünkü aramızda hasta olanlar var, şifa bekleyenler var. Yakınları, sevdikleri hasta olanlar var ve Rabbin huzurunda onlar için dua edeceğiz. Toplantıdan sonra duamız olacak her zaman gibi. Herhangi bir sıkıntısı, maddi manevi sıkıntısı, üzüntüsü olanlar, derdi olanlar lütfen dua alsınlar. Bugün eminim ki Kutsal Ruh bizlerle birlikte. O yüzden hastalara şifa olacağını umuyoruz. Ve tekrar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün bir kuleden konuşacağız. Konumuz bir kule. Şöyle bir kule resmi alalım bir tane. Evet, bu Galata Kulesi. Siz başka kule beklediniz herhalde ama Galata Kulesi çıktı. Galata Kulesi benim için önemli bir kule. Küçükken çok önemliydi. Çünkü hemen onun yakınlarındaki şu gördüğünüz evlerden bir arka sokakta oturuyorduk. Evet. Ve ben küçükken fırtınalı havalarda yıldırımdan çok korkardım ilkokul yaşlarındayken. Ama ilkokulda öğrenmiştik ki yüksek yapılar yıldırımı kendisine çekermiş. Bunun üzerinde de bir paratoner olması gerekiyordu. Eğer bir yıldırım düşecek olursa bizim eve düşmezmiş. Çünkü kule onu kendine doğru çekermiş. O zaman kule benim için bir güven simgesiydi. Ona güvenirdim. Bazen de bakardım çıkıp paratoner hala duruyor mu diye. Hani bir şey olmuşsa ona. Şuradan da aslında görülebilir. Belki şurada iniyor şu yüzeyden aşağı doğru. Evet, o oradaysa demek ki bir daha fırtına olursa gene ben kurtulacağım. Yıldırım bana çarpmayacaktı. Öyle bir şey var. Bir de hatta bu yıldırımı öğrendiğimiz derste şey de vardı. Bunu bulan Benjamin Franklin, böyle üçgen şapkalı bir adam, fırtınada uçurtma uçuruyor. Nasıl şeyse. Ve o uçurtmanın ucunda bakır tel var. Yıldırımı kendisine çekiyor. O ıslak ipten aşağı doğru iniyor. Tuttuğu yerde ucunda da bir anahtar var. Bu resmi sizler bilir misiniz bilmiyorum. Böyle gösterilir. Değil mi? Sen de görmüşsündür. Ama merak ettiğim şey, o yıldırım düştüğü zaman hala tutuyor mu? Çünkü o anahtar erimiş yıldırımda ve o şekilde bulmuş Benjamin Franklin. Ama kendisine nasıl bir şey olmamış onu bilmiyorum. Belki o sırada bıraktı yıldırım gelince. Neyse, yani evet, işte biz böyle bir mahallede oturuyorduk ilkokul yaşlarında. Burada pek çok arkadaşım vardı ve genelde onlar Museviydi, Yahudiydi. Zaten hemen şu sokağın ilerisinde de Türkiye'nin en büyük sinagogu var, Neve Şalom. Orası Yahudi mahallesiydi. Rum arkadaşlarım vardı. İşte Yahudilerin bayramı, Fısıh bayramında hamursuz ekmek satılırdı sokak tezgahlarında. Rum bayramında Paskalya'da boyalı yumurtalar satılırdı. Böyle kozmopolit bir yerdi. Hepimiz arkadaştık ama hepimiz farklı farklı inançlardan, farklı kültürlerden geliyorduk. Biraz önce burada olduğu gibi kardeşim Julie dua etti ama çeviri yapıldı bir taraftan. Çünkü hepimiz birbirimizi anlayamıyoruz. Farklı, değişik kültürlerden geliyoruz. Değişik ana dillerimiz var. O zaman birbirimizi anlayabilmek için bazen çeviri gerekiyor. Ancak bu şekilde birbirimizi anlayabiliyoruz. Peki neden? İşte kuleyle ilişkisi bu ama bu kuleyle değil, başka bir kuleyle. Yaratılış 11'e 1'e gidelim şimdi. İşte Babil Kulemiz. Bugün bu kuleden konuşacağız. Benim kulemden değil, Babil Kulesi'den, hepimizin kulesi aslında. Yaratılış 11'e 1 baktığımızda şöyle görüyoruz. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Yani o zaman arkadaş olanlar arasında hiç böyle farklı dil yok, çeviriye gerek yoktu. Birbirini anlayabilmek için bir aracıya gerek yoktu. Çünkü hepimiz aynıydık. Tanrı bizleri aynı olmak üzere yarattı. Peki ne oldu? İşte ne oldu da bu hale geldik ve nasıl geri dönebiliriz? Yine başlangıca gittim görüyorsunuz. Başlangıca gitmeden olmuyor çünkü adı başlangıç. Yani her şey orada başladı. Ve oraya giderek bugünümüzü anlayabiliyoruz. Eğer bugünü tanımlamak, anlamak istiyorsak geriye başlangıca gitmemiz lazım. Yine Yaratılış 11'e 2. İnsanlar henüz birlikteydiler. Aynı sözleri kullanırlardı. Ve doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler. Bunlar ilk insanlar. Yani tufandan sonraki ilk insanlar. Ve bugün de biliyoruz ki insanlık Afrika'dan çıkıp dünya yayılmadan önce Mezopotamya'ya kadar geldi ve oradan oklar görürsünüz. Eğer farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız insanlık tarihini, o da bizim öğretimize aykırı değil. Çünkü insanlık evet önce Mezopotamya'ya geldi. Ve dediler ki birbirlerine, 3. ayet, birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Evet, Mezopotamya'dalar ve orada taş bulmak kolay değil. O zaman bir inşaat yapmak istiyorsanız kili suyla ıslatacaksınız ve kurutacaksınız. Hatta fırınlayacaksınız çok sağlam olsun istiyorsanız. O şekilde üst üste koyarak bina yapabiliyorlardı. 4. ayet, sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Şimdi burada enteresan bir durum var. İnsanlık henüz yolculuğunun başında, Tanrı'nın huzurundan kovulduktan sonra yollara düşmüş. Bir kent kuruyor. Çok güzel. Kent hepimize lazım. Kent kuruyorlar. Tamam ama kule niye? Neden kule kuruyorlar? Bir de kule yapmak zordur. İki şeyi üst üste koyarsanız, üçüncüyü, dördüncüyü koyarsanız artık dengesi bozulur. Kule yapmak bugün için bile çok masraflı, çok zor bir iş. Gökdelen yapmak herkesin işi değil. Ama onlar hemen yolun başında böyle bir şey yapmaya kalktılar. O günkü teknolojiyle zorluklar içerisinde. Peki dertleri neydi? Neden bir kule yapmak istiyorlardı böyle yüksek yüksek? Yaratılış 1'e 8. Rab Tanrı doğuda Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyi kötüyü bilme ağacı vardı. Şimdi mesele buraya kadar gelip dayanıyor. Her zaman olduğu gibi. Tanrı'nın bir bahçesi var ve bu bahçeyi insan için dikti. Her şey mükemmeldi. Ama ne oldu? İnsanlık oradan çıktı. Çünkü kendisine izin verilmeyen bir şey yapmış ve bir meyveye el uzatmıştı. O zaman Tanrı onu bahçesinden çıkardı ve kovdu. Yani kelimenin tam anlamıyla kovdu bahçeden. Bilmem bahçeden kovuldunuz mu hiç? Ben kovulurdum. Şöyle ki bu Galata'dan sonra şeye taşındık biz. Küçükyalı'ya taşındık. Orayı da herhalde bilir çoğu kardeş. Küçükyalı o zaman bağlık bahçelik bir yerdi. Fazla çok katlı bina yoktu. Ortaokul yıllarım tamamen bahçelerden oluşan bir şeydi. Ve bahçelerde ağaçlar vardı. Ben tabii Galata'dan geldiğim için o ağaçların hiçbirisini tanımıyorum. Ama oralı arkadaşlar çok uzaktan 100 metrelerden erik ağacı diyorlardı. Ve gidiyorduk hakikaten erik yiyorduk oradan. Sonra kayısı. Onlar mevsimleri de biliyorlardı. Şimdi erik zamanı kayısılar olmuştur. Ben bunları da anlamıyordum. Bir tek işte annem alınca evde oluyordu. Onları da yemezdim zaten. Meyve hala sevmem. Ama işte öyle bahçeye dalıp ağaçtan yemek güzel oluyordu. Bahçeye dalmak deniyordu buna. Ağaca dalmak. Böyle işte ev sahibi çıkardı ve bizi bazen kovalardı. Yaramazlar, terbiyesizler, hırsızlar falan kaçardık. Sonra işte özür dilerdik. Onlar da bizi affederdi. Her taraf meyve, ağaç, her şey bol. Yani üzerinde durmaya değmez bir durum. En fazla bir azarla hallediyoruz. Ama Adem'le Havva'nın işi tam olarak böyle olmadı biliyorsunuz. Onlar kovuldular. Şimdi bazen ben de düşünürüm, sizlerin de aklına gelmiş olabilir. Yani Tanrımız ne kadar zalim ve acımasız bir Tanrı. Yani bir meyveye el uzattı diye insan kovulur mu? Öyle ya. Neden affedemez miydi Tanrı? Aslında burada bir noktaya geleceğiz ki o çok önemli. Ama onu söylemeden önce geçenlerde Twitter'da rastladım bu konuyu düşünürken. İlginç bir şey, bir Fransız adam yazmış. Bizim Türklerden biri de Türkçe'ye çevirip retweetlemiş ve ben rastladım. Tanrı meyve ağacına çok düşkün birisidir demiş adam. Yani her şeyden önemli meyve ağacı Tanrı için o adama göre. Ama bu adam bir Fransız ve Fransız kültürle yetişmiş olmasına rağmen bu kadar bilgisiz olması hakikaten şaşırtıcı. Yani işin ne olduğunu henüz o da bilmiyor ya da oradaki eğitim belki de çok yeterli değil bu konuda. Ama tamamen yanlış biliyor. Peki mesele neydi? Şimdi bizim yediğimiz meyvelerin bazısı hamdı, henüz olmamıştı. Ham incir hiç yediniz mi? Dudaklarınız yapışır o şeyse. Değil mi? Beyaz bir sıvısı vardır onun. Eğer hamsa dudaklarınız yapışır ve açıp konuşamazsınız. Elleriniz yapışır. İşte ya da kurtlanmıştır. Biz gene yiyoruz onları işte bedava ya böyle zevkli. Evet ama Tanrı'nın bahçesi öyle değildi. Orada her şey mükemmeldi. İnsan içindi ve insan için yaratılmıştı. Ama bir tek şeye el uzatmasına izin vermemişti Tanrı. Neden? Çünkü orada bir düzen vardı. Tanrı insan için en iyi, en doğru, en yararlı olan düzeni kurmuştu. Şimdi burada insanın çıkıp da bunun dışında bir mutluluk araması, bunun dışında bir hedef peşinde koşması şu demek oluyordu Tanrı'ya. Senin yarattığından daha iyisi mümkün, ben ona ulaşabilirim. Senin kurduğun düzen mükemmel değil, daha iyisi mümkün. Sen mükemmel değilsin. Ben doğrusunu biliyorum. Benim bildiğimle ben daha mutlu olurum. Bildiğim şey beni senin üzerine çıkarır. Çünkü sen şurayı koydun. Ben onun üzerine çıkıyorum. Seni aşarım. İnsanın yaptığı buydu. Bunu böyle bir kurtlu bir meyve yedi de işte kovuldu olarak lütfen anlamayın. Bu sembolik olarak çok önemli bir şey. Tanrı'nın düzeninin üstüne çıkabilirim. Mümkündür. Yapabilirim. Kendi gücümle. Mesele bu. Bunu tabii ki günlük hayatımıza uygulayalım. Mesela her devletin yasaları vardır, anayasaları vardır. Bunlara uymak zorundasınız. Eğer uymazsanız özellikle anayasaya, bir de eyleme geçerseniz, yani eylemle anayasayı reddettiğinizi gösterirseniz, dünyanın her ülkesinde suçtur. Ve ona göre müeyyidesi de vardır. Yani yaptırımı. Şöyle bir şey gene aklıma geldi bu konu üzerinde çalışırken. Robin Hood diye bir adam var. Biliyorsunuzdur. Duydunuz. İngilizlerin köroğlusu. Bizim köroğlu gibi. Yani zenginlerle problemi var. Yöneticilerle. Ama halkla arası iyi. Onlardan çalıp halka verdiği için onu seviyorlar. Böyle bir adam. Bir İngiliz halk kahramanı. Peki Robin Hood'un suçu neydi? Niçin ona yerel makamlar peşine düşmüştü ve onu idam etmek üzere arıyorlardı? Çünkü Robin Hood geyik avlayıp yemişti. Ve İngiltere'deki bütün geyikler krala aitti. Eğer bir geyik avlayıp yerseniz kralın hakkına el uzatmış oluyorsunuz. Senin hakkını yerim çünkü benim de onda hakkım var demiş oluyorsunuz. Bu durumda kendinizi kralla eşitlemiş oluyorsunuz ve onun koyduğu yasayı tanımamış oluyorsunuz. O zaman cezası idamdı İngiltere'de orta çağdayken. Kralın hayvanlarından birini öldürüp yemek. Londra çok güzel bir şehir. Evet, Cambridge de çok güzel. Her ikisinde de ben kuğular gördüm. Parklar, bahçeler kuğularla doluydu. Serbestçe yüzüyorlar. Oradayken kardeşimle bir şey konuştuk. Bizim bir Türk yolu düşmüş İngiltere'ye. Parası bitmiş adamın. Cebinde para yok, karnı da aç. Oradan bir kuğu çalıp pişirip yemiş. Ve İngiltere'deki bütün kuğular da kraliçeye aitmiş. Şimdi ne olacak? Neyse ki devir değişti. Bu adama çok ağır bir ceza verilmemiş. sanırım sınır dışı etmişlerdir. Çünkü sen bu ülkeye ve kanunlarına uyamıyorsun. Kusura bakma, git nereden geldiysen orada yaşa. Adam bizi rezil ettiğinle kaldı. Ama ne yapalım, bir kere daha rezil olmuş olduk sonuçta. Ama adam da bence kendisini haklı görüyordur. Köyüne gittiğinde şöyle demiştir. Ya bir tavuk buldum orada. Yedim. Kraliçeninmiş. Şimdi bana kraliçenin tavuğunu soruyorlar. Ya koca kraliçesin abi. Sen gel bizim köye dana keseyim sana. Değil mi? Besili dana çevireyim. Ne olacak, tavuğun lafı mı olur? Hem tavuğunu niye bırakıyorsun ortaya? Madem senin, koysana kümese falan. Yani her zaman haklıdır bizim insanlar. Bu adam da böyle. Neyse. Küçük bir cezayla kurtuldu bu adam. Ama ben İngilizlere şunu sormak istiyorum. İngiltere'ye gitmek için vize var. Ve biz vize aldık. Bayağı da belge istediler. Şimdi bu kuğu yiyen adamın Londra'da işi ne? Ona kim vize verdi? Hakikaten merak ettim. Yani kraliçe olsam o adama hesap sorarım. Buna kim vize verdi? Böyle sokaktan hayvan bulup kesip yiyecek. Neyse. Şimdi konuyu biraz anladık mı? Yani eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Birleşik Krallığın veya Amerika'nın yasalarını tanımıyorsanız, onlara karşı çıkıyorsanız muhakkak size bir ceza uygularlar. Ama Tanrı'nın kanununu, düzenini, onun yarattıklarını reddediyorsanız durum biraz farklılaşıyor. Yani bizim bu anlattığımız örneklerle Adem ve Havva'nın durumu aynı değil. Onların durumu çok daha kötüydü. Onlar İngiltere Kralı'nı, Türkiye Başbakanı'nı falan değil, Tanrı'yı reddettiler ve onun düzeninin üzerine çıkmak istediler. Böylece ne geldi başlarına? Yaratılış 3, 23. Böylece Rab Tanrı yaratmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna kerüvler ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Onu kovdu. Adem ve Havva'nın yaptıkları iş ve karşılaştıkları sonuç buydu. Çünkü tanrısal düzeni reddettiler dedik. Tanrısal düzeni istemediler. İstemediklerini gösterdiler. O zaman o düzende yerleri yoktu Tanrı'nın düzeninden. İşte insanoğlu, Adem ve Havva'nın soyundan gelen insanoğlu Tanrı'yı reddetmiş, böyle serseri gibi ortalıkta dolaşıp işte bir yerlere gitmeye çalışırken Mezopotamya'da durdu. Ve kule yapmaya başladı. Kule. Kenti evet anlıyoruz ama kule niye yapıyorlar? Yaratılış 11.8. Tanrı kuleye müdahale etti. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı. İnsanların dillerini karıştırdı. İşte o yüzden kardeşim konuşurken kardeşim çeviri yapıyor. İşte o yüzden biz her şeyi anlayamayabiliyoruz. Çünkü dilimiz karıştırıldı. Peki kente Babil adı verildi demiştik. Babil nedir? Babil, Tanrı'nın kapısı demektir. İnsanlık kurduğu şehre Babil adını verdi. Tanrı'ya buradan ulaşırız. Şimdi şöyle bir şey var burada. Tanrı'ya ulaşmak çabası. Bu ilginç bir şey çünkü insanlık Tanrı'nın huzurundan kovulduktan sonra öyle sineye çekip oturmadı ve tekrar Tanrı'nın huzuruna dönmeye çalıştı. Çünkü o hatıraları hala tazeydi. Tanrı'nın huzurundaki durumu hatırlıyorlardı. Birkaç kuşak geçmişti ve canlıydı hatıralar. O yüzden ne kadar rahat olduğunu, ne kadar güzel olduğunu biliyorlardı ve bir an önce oraya dönmek istiyorlardı. Bunun için göklere ulaşacak bir kule yapmaya giriştiler. Çünkü şöyle düşünüyorlardı. Tanrı yüksektedir. O zaman kule yapalım ve Tanrı'nın yanına çıkalım. Babil kentinin kurucusu Nimrod ya da Nemrut diyoruz biz. Nemrut, baş kaldıran anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın düzenini tanımayan. O da bir baş kaldıran ve dünyaya dağılıp dünyayı doldurmak ve toprağı işlemek dururken o hemen bir kule yapmaya girişti. Hemen Tanrı'nın yanına çıkalım. Hadi gidelim oraya. Nasıl gidilecek? Tanrı'nın kovduğu yere insan nasıl ulaşacak kendi çabasıyla? Kule yaparak. Güzel. Çünkü ne dedik işte, acıyı çekiyorlar hala. Tanrı'nın huzurundan kovulmuş olmanın acısı ve sıkıntısı içlerinde. Aslında bu size tuhaf geldi değil mi? Yani bir kule yaparak Tanrı'nın huzuruna çıkmak. Ama düşünün, kiliselerin kuleleri olur, geleneksel kiliselerin, camilerin kuleleri olur, minareler. Gökdelenler yapıyoruz. Hep böyle bir yukarı ulaşma arzumuz, isteğimiz var. Ve zaman değiştikçe aslında bu kuleleri yapış amaçları değişiyor. Eskiden dini yapılar önemliydi ve yüksekti. Şimdi maddi, parasal yapılar en önemli. Artık böyle kapitalistler çok büyük binaları para için yapıyorlar ve oralarda zengin insanlar yaşıyor. Finans işleri dönüyor. Ama Tanrı'ya ulaşma çabamız hala devam ediyor. Göklere ulaşabilme çabamız, dik kafalılığımız ve inadımız hala devam ediyor. Ve biliyoruz ki iblis de kovulmuştu ve o da düşmüştü. O bizden önce kovulup düştü ve bizleri de düşürdü. Yeşaya 14, 12. ayet. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın. İçinden göklere çıkacağım dedin, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda Safo'nun doruğunda oturacağım. İblis bunu iddia etti. İlk önce Tanrı'yı kıskandı ve Tanrı'nın huzuruna, hatta daha yükseklere çıkabileceğini düşündü. Ama ne oldu, başına ne geldiğini biliyoruz. Ben neden kovuldum diye oturup düşüneceğini, aslında değil mi? Yani bu neden oldu, başıma neden geldi ve bundan nasıl kurtulurum diye düşüneceğini hala dikleniyor. Ben çıkarım, oraya çıkabilirim, oraya erişebilirim, Tanrı'nın huzuruna gelebilirim. Yeşaya 14'e 14. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. İşte insanın da problemi buydu. Bizler de ölümlü kılındık. Çünkü Tanrı'ya baş kaldırdığımız ve ondan uzaklaştığımız anda artık sonsuz yaşama ait değildik, ölümlüydük. Bu yüzden iblise ait, iblise yönelik bu sözler bizim durumumuzu da çok güzel açıklıyor. Şimdi Babil girişiminin sonunda insanlığın dilleri karıştırdı ve oradan ayrıldılar. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldılar ve hala birbirimizden ayrıyız. Peki Tanrı bunu neden yaptı? Şimdi biraz da bunun üstünde duralım. Çünkü Tanrı insanı kendisinden korumak istedi. İlk başta Tanrı insanı kendi hakkına el uzattığı için cennetinden, göklerinden kovmuştu. Şimdi yeryüzündeyken daha zararlı bir şey yapıyorlardı. Ona izinsizce ulaşabilmeye çalışıyorlardı. Ve bu şekilde ancak kendilerine daha fazla zarar verirlerdi. Şöyle düşünün. Bazı pervaneler vardır, böcekler. Geceleri dönerler. Hep bir ışığa ulaşmak isterler. Ama o ışık onları yakar ve öldürür. Işığa ulaştıkları takdirde yanar ölürler. İşte insanlık bu günahlı, bu eksik haliyle Tanrı'nın huzuruna çıkmaya hazır değildir. O yüzden eğer Tanrı'nın huzuruna erişeceksek önce aklanmış olmak, temizlenmiş olmak gerekir. Ama insanlık bundan çok uzak henüz o günlerde. Üstelik bunu idrak da edemiyor. Tanrı'nın huzuruna kendi çabasıyla çıkmaya çalışıyor. İşte Babil Kulesi insan ruhunun arzusunun, tutkusunun, dizginlenemez, gem vurulamaz ihtirasının simgesidir. Başına buyrukluğun simgesidir. Ve şu anlama gelir: ben sana ulaşırım. Kendi bildiğim yoldan ben sana ulaşırım. Arkadaşlar şimdi bir kule yaparak Tanrı'ya ulaşmak düşüncesi bize saçma geliyor değil mi? Yani ne kadar yüksek bir kule yaparsak yapalım, Tanrı'nın huzuruna elbette ulaşamayız. Tanrı'ya yükselerek ulaşabilir miyiz? Hemen şöyle yapayım ben. Bir gösteri. Hep ben de yapıyor. Ben de yaparım. Şimdi Tanrı'ya sizlerden daha yakın mıyım? Üst kattakileri saymıyoruz ama. Herhalde değilim, değil mi? Böyle düşünüyorsun. Mantık bu çünkü, yani ne kadar yükselsem olmaz. Peki şöyle olur mu? Yolda gelirken bir dilenciye 5 lira verdim. Şimdi Tanrı'ya sizden daha yakın mıyım? Böyle olur mu? Yani insan yaptıkları ettikleriyle Tanrı'ya ulaşabilir mi? Dilenciye yardım ederek Tanrı'ya sizden daha yakın olabilir miyim? Yahut çok iyi bir insan olduğum düşünülebilirse Tanrı'ya çok yakın mıyım? Onun yanına girebiliyor muyum şimdi? Burası biraz düşündürücü, değil mi? Yani buradan başka yerlere varabiliyoruz. Çok iyilikler yapan bir insan olabiliriz. Gerçekten insanlığa faydalı olmaya çalışırız. Ama bu bizi Tanrı'nın yanına, kovulmuş olduğumuz o yere ulaştırır mı? Esas işte irdelenmesi gereken şey bu. Kendi çabamızla Tanrı'nın yanına ulaşabilir miyiz? Arkadaşlar, kutsal yazılardaki hiçbir şey rastgele yazılmış, öylesine hikayeler değildir. Eğer Babil Kulesi, yani insanların Tanrı'ya ulaşma çabası anlatılmışsa, bu hem tarihsel bir gerçekliktir, hem de bugün için bizlere bir şey anlatmak amacındadır. Kutsal yazılarda bunun için yer almıştır. İşte insanların bir kule yapıp da Tanrı'ya ulaşma çabasından bizim anlamamız gereken şey, kendi çabamızla Tanrı'nın yanına varabilir miyiz? Tanrı'ya kendi çabamızla ulaşabilir miyiz? Oraya geri dönebilir miyiz? Şimdi hastane okul yaptırırım diyebilirsiniz. Çocuk yurtları yaptırırım. Bütün Afrika'yı aşılarım. Bütün Türklerle Yunanlılara iş bulurum. Ama bu çok iyi olmadı. Bize karşılıksız para verilirse daha çok mutlu oluyoruz. İş istemiyoruz, para istiyoruz. O sayılmaz. Peki ama tamam, bu iyilikleri yapacağım. Hastane yapacağım, okul yapacağım, değil mi? O zaman bu birikim nereden geldi bana? Yani başkaları da olmayan bana nasıl geldi? Bu tabii bir sistem sorunu. Nasıl biriktiğini bilemiyoruz ama yine de bazı duyarlı kişiler aldıklarının bir kısmını insanlara geri vermeye çalışıyor. Yani onlara yardımcı oluyorlar bu şekilde. Ama sistem bozuk. Yani taşıma suyla değirmen dönmez. O yüzden de dünyadaki insanların tek tek bu şekilde durumlarını düzeltemeyiz. Çünkü sistem bozuk. Sistem bir kere baştan aşağı bozulmuş. Ve insanlık ne yaparsa yapsın geride kalanları kurtaramıyor. Daha büyük acılara da neden olabiliyor. Çünkü ihtiraslı. Çünkü İçinde dinmek bilmez bir tutku var, ihtiras var. Şimdi kendi çabasıyla Tanrı'ya ulaşabilmek amacında olan bazı topluluklara bakacağız. Sıradaki resmimizi alalım lütfen. Bunlara yeni paganistler deniyor. Resmi görüyorsunuz. Burada İngiltere'de galiba bu tapınma gerçekleştiriliyor. Bir grup inançlı insan görüyorsunuz. Şeyleri ben kapattım, çok uygun değil kilise için, ama bunlar işte Wicca veya yeni paganizm, puta taparlık diyebileceğimiz bir şey. Ve şu anda inançları gereği bir ayin sırasındalar. Bu şekilde tanrıları onları kabul edecek, buna inanıyorlar. Çünkü böyle düşünüyorlar. Bazen denir ki biz tanrıdan babamız diye bahsediyoruz veya Türkçe'de yok ama hani bazı zamirler var. He, him, his İngilizce'de mesela, başka batı dillerinde var. Onlarla bahsedildiği için Tanrı'dan, Tanrı erkek mi? Bizim Tanrımız için bunu söyleyemeyiz belki ama bunların Tanrısı bence erkek olmalı. Aralarında hiç kadın, erkek yok. Sırf bu şekilde. Herhalde erkek bir Tanrı olmalı. Böyle görmek istiyor. Peki sıradaki resmi alalım. Sıradaki resim de böyle. Bunlar da hep böyle geziyorlar yaz kış. Ve bu değişmiyor. Çünkü bunlar da Tanrı'nın kendilerini bu şekilde görmek istediğini, böyle kabul edebileceğini düşünüyorlar. Bir de sıradaki resme bakalım. Bu da bir Amerikan yerlisi. Bu da Tanrı'nın kendisini bu şekilde görmek istediğini düşünüyor. Kafasında tüy var. Şimdi küçükken kızılderili olmak istersek kafaya bir tüy takmak gerekir, değil mi? İlk yapılacak şey bu. Bizim oralarda işte martı, karga tüyü falan oluyordu. Güvercin tüyü olmaz, çok küçük. Bu beyin kafasındakiler kartal tüyü. Çünkü kartal en yüksekteki kuştur, en yüksekte uçar. Tanrı da en yüksektedir. O zaman Tanrı ile bir iletişim istiyorsam kafama tüy takarım. Bu bir antendir beyin kafasındaki. Tanrı ile iletişim içinde olmasını sağlıyor. Yani gülmeyin, onun inancına göre öyle. Tanrı ile iletişim kurabiliyor o şekilde. Bunlar şaşırtıcı ama gerçek. Bu arada biliyorsunuz tütün kullanımı da Amerika'dan çıktı. Yerliler tütün kullanırlar. Çünkü tütün içerken duman çıkıyor, o da yukarı gidiyor. O zaman önemli bir anda mesela barış yaparken, savaşa karar verirken o tütünden içerlerdi ki Tanrı'ya haber gitsin ne yaptıklarını. Ve o Tanrı sanırım sigara dumanından rahatsız olmuyordu. Gerçi bizim Tanrımız da şeylerden rahatsız olmaz. Çok şey yapmayalım. Sıradan bir resim alalım tekrar. Evet, bu da Papua Yeni Gine'den bir centilmen. Bu da inancı gereği bu şekilde giyiniyor. Ben alay etmek veya küçümsemek amacında değilim. Ancak o da ilahi gücün, yaratıcının kendisini bu şekilde kabul edeceğini düşünüyor. Onun için bu çok mantıklı olabilir. Biz sorgularız. Niye burnuna o şeyi taktın? Bu tüyler gerekli mi? İşte bunlar hepsi birden Tanrı tarafından kabul edilebilmek için garip şekilden şekile giren insanlar. Ve maalesef onlar için üzülüyoruz. Çünkü bu şekilde bedensel düzenlemelerle ya çırılçıplak gezerek ya tepeden tırnağa Ağustos ayında pardüsü giyerek ya kafasına tüy takarak ya burnuna kemik takarak Tanrı'ya ulaşabileceklerini, Tanrı'nın onları kabul edebileceğini ve bu şekilde Tanrı'yla birleşebileceklerini düşünüyorlar. Bu tabii üzücü bir şey ama gerçek. Tabii burada bizim de kendimizi irdelememiz gerekir. Biz de Tanrı'ya ulaşabilmek için veya Tanrı'nın şefaati için bir takım şeyler yapıyor muyuz? Kutsallığa erişmek için kendimiz böyle bazı semboller vesaire kullanıyor muyuz? Aslında kurtuluşun burada hep söylendiği gibi bir tek yolu var. Hemen oraya geliyoruz. O da nedir? İşte çarmı. Hep başlangıçtan çıktığımız döngüde buraya kadar geliyoruz. Ve bizi kurtaracak tek şey imandır. Tanrı'ya olan imandır. Onun oğlu İsa Mesih'in kurtarıcımız olduğuna imandır. Dış görünüşte blue jean giyerek veya pardüsü giyerek veya ayran içerek yahut şarap içerek, kusu çevirme yiyerek veya sebze yiyerek hiçbir şekilde Tanrı'ya ulaşmak mümkün değildir. Ona kule yaparak ulaşamazsınız. Ona ulaşmak o şekilde kendi yapacağınız bir takım şeylerle, sembollerle mümkün değildir. Tanrı'ya bir tek yoldan ulaşılabilir. Tanrı bize geldi. Biz oraya çıkamayız. İmkansız. Evrenin sonuna kadar uzanacak bir kule yapsak gene Tanrı'ya ulaşamayız. Ama ne olur? Galatyalılar 3:26. Çünkü İsa Mesih'e iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. İşte yani her şey burada. Bütün o kuleler, tüyler, elbiseler, yiyecek saatleri, yemek yeme saatleri, yememe saatleri, yenecek şeyler, yenmeyecek şeyler, giysiler, aksesuarlar, yaşam biçimi. Hepsini bir kenara koyun. İsa Mesih'e iman ettiğiniz için Tanrı'nın oğullarısınız. Tanrı'nın oğlu olmak, onun ailesine dahil olmaktır. Onun tarafından kabul edilmektir. Hepsi bu. Tanrı bizi kabul edebilir ancak biz ona gidemeyiz. Ve oğul demek, Türkçe'de aslında çocuk demektir. Burada da takılmayalım. Yani yalnız erkekler mi? Oğul çocuk anlamına gelir aslında. Yani herkese kurtuluş var sırf erkek çocuklara değil. 27. ayet. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. O zaman kendimizi şekilden şekile sokmaya gerek yok. Canımız nasıl istiyorsa o şekilde giyinebiliriz. Bir giysi, bir üniforma yok. İsa Mesih bizlere üniforma bırakmadı giderken. Ve onun elçileri de üniformayla dolaşmıyorlardı. Sizi şöyle görmek istiyorum. Kafanıza bunu takın, üstünüze şunu giyinin değil. Bunların hepsi sonradan çıkmış, gelenekselleşmiş, adet olmuş ve giderek yer etmiş, olmazsa olmaz gibi kabul ediliyor bazı geleneksel kurumlar tarafından. Şu giysi olacak, bu giysi olacak ama böyle bir şey yok. Çünkü bunu İsa Mesih istemedi. Bir hiyerarşi yok. İsa Mesih sen şundan üstünsün, sen şundan üstünsün, siz aşağıdasınız. Siz ancak şu adam size Tanrı'ya ulaşabilmek için işte yol gösterecek demedi. Hepiniz kutsallarsınız dedi. O yüzden vaftizde İsa Mesih'i giyindik. Artık biz oyuz ve onun bedenini üzerimizde giysi olarak taşıyoruz. Bu yüzden de giysiyle falan uğraşmamalıyız. Ama toplumsal kabulleri de çok fazla zorlamamalıyız. Usule, çağa, günümüze göre işte istediğimiz şeye giyinebiliriz. Ve yine 28. ayet. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. O zaman ne oldu? Babil Kulesi'ndeki o karışıklık, Tanrı bizleri ayırdı, dillerimiz ayrıldı, kültürlerimiz ayrıldı ve bugüne kadar devam etti. Ama artık Tanrı bunu bitirdi. Bizleri bir araya getirdi, hamdolsun. Artık hepimiz biriz. Beyaz, siyah, köle, özgür, dişi, erkek, bu tür ayrımlar söz konusu değil. Size serbest, ona yasak, ona şu yapabilirsen şunu yapamazsın. Çünkü o ondan, sen şundansın. Böyle şeyler yok artık. Hepimiz biriz. Ve İsa Mesih'in yeryüzündeki bedeni olarak, kilise olarak da kutsanmışlarız. Kilise topluluk demektir. Ve İsa Mesih'in yeryüzündeki halkı bedenidir. O zaman 29. ayet. Eğer Mesih'e aitsiniz, İbrahim'in soyundansınız. Vade göre de mirasçısınız. Mirasçıyız. Neyin mirasçısı? Tanrımızın yeryüzündeki vaadinin mirasçısıyız. Ne güzel değil mi? Bizlere bir şey vaat ediliyor. Aslında sahip olmadığımız, sahip olmak için de bir şey yapmadığımız, yapamadığımız bir şey vaat ediliyor. O da Tanrı'nın vaadi. Şunun üzerine çıkarak Tanrı'ya daha yakın olamıyorum. 5 lira dilenciye 10 lira verirsem veya hastane yaptırırsam da Tanrı'ya daha yakın olamıyorum. Buradaki şey önemli. Ben Tanrı'ya gidemem. Hiçbir şekilde. Ancak Tanrı istediği için, merhamet ettiği için bana geldi. Ve bu şekilde biz artık onun vaadinin temsilcisiyiz. İbrahim'e yapılan vaadin, İbrahim'e verilen vaadin bizler temsilcisiyiz. Seçilmiş kutsal soy biziz. İsrail'in ayrıcalığı yoktu. Yalnızca Tanrı'nın bir kültür ortamıydı. Laboratuvarda bir kültür yetiştirilir. O şekilde Tanrı kendi seçilmiş halkı olarak ama onu diğer topluluklar arasından seçip aldı. Bir deney kabı olarak orada kendi tohumunu, kendi ideallerine uygun bir soy yetiştirdi. Ve Mesih İsa'ya iman ettikten sonra İsrail'in ayrıcalığı yoktur. O ayrıcalık Tanrı'nın seçilmiş halkı olmak, yalnızca Tanrı'nın kabul ettiği bizlere özgüdür. Tanrı'ya şükürler olsun. Kendimizi kutsal soy, seçilmiş soy sayabiliriz. Ve Babil'in anlamı arkadaşlar kargaşaydı. İnsanlığın içinde kargaşa vardı, düzensizlik vardı, kaos vardı. Şimdi ne var? Düzen var. Çünkü Pentekost gününde Tanrı üzerimizdeki yargısını kaldırdı. Artık o birbirinin dilini anlamayan, birbirine düşman, birbiriyle savaş halinde ve birbirinin elindekine göz diken insanlar ortadan kaldırıldı. Onlar hala var. Var ama biz onlardan değiliz. Bizler Pentekost gününde yani İsa Mesih'in çarmı üzerinde ölüp gökyüzüne çıktığı günden sonraki 50. günde kutsandık Tanrı tarafından. O gün kutsal ruh insanların üzerine indi. Elçilerin üzerine güçlü bir şekilde indi. Ve insanlar bilmedik dillerde konuşmaya başladılar. Babil'deki gibi. Ama ilginç olan bu kez birbirlerini anlıyorlardı. Orada çok değişik etnik kökenlerden insanlar vardı. Ama bir Grek kendi dilinde konuşulduğunu duyuyordu. Kimden? Belki bir Arap'tan. O Arap da Grekçe bilmiyordu ama o da kendi dilini bir başkasından duyuyordu. Bu şu anlama geliyor sembolik olarak. Aramızdaki ayrım bitti. Artık biz birbirimizden ayrı değiliz, farklı değiliz. Bizleri farklı kılan şeyler ortadan kaldırıldı. Tanrı yargısını kaldırdı Pentekost gününde ve bizleri bir kıldı. Bir eşit ve İsa Mesih'in yeryüzündeki bedeninin parçaları olarak kutsallardan kıldı. Elçiler 2'ye 1. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Burada olduğu gibi şimdi yeryüzünün her neresinde olursak olalım, imanlılar böyle bizim gibi bir araya geldikleri zaman eminim ki kutsal ruh bizlerin üzerine geliyor ve güçlü bir şekilde geliyor. O an işte mucizelere açık bir andır. O anda dua edebiliriz, hastalar için şifa dileyebiliriz, dertler için deva dileyebiliriz. Tanrımızla iletişim kanallarının açık olduğu bir an oluyor. Biz onu kule çıkarak yapmadık. Tanrımız bizlere geldiği için yaptık. Kutsal ruh üzerimizdeyse, bizlere kurtuluş ve esenlik varsa, o zaman tek yapmamız gereken şey şükretmek. Tanrı'ya içten, yürekten bir şekilde şükretmektir. Çünkü bizleri ayırdı ve kendi kutsal soyuna dahil etti. O zaman yapmamız gereken şeyi hatırlayalım mı? Tanrı'nın bize verdiği ilk görev neydi? Matta 28'e 18. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Ve devam etti. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Dünyanın sonuna kadar her an bizimle birlikte mi İsa Mesih? Onun adını anarken, şimdi burada konuşurken, şarkılar söylerken, ona tapınırken, onun huzurundayken, evde yalnızken, dua ederken, otobüsteyken, İsa Mesih'in andığı adını andığımız her anda İsa Mesih diyor ki işte ben sizinle beraberim. Amin. İşte bunun için Tanrı'ya şükredelim ve ona tapınalım ve onun yeryüzündeki ailesi olarak onu kutsayalım. Şimdi burada geleneksel ta İsa Mesih'in ölüme gönderilmeden bir gece önce yaptığı gibi onun sofrasını paylaşacağız ve onun sembolik olarak da olsa onun etini ve kanını, bizler için akıttığı kanını paylaşacağız onun büyük ailesi olarak. Tanrı sizleri korusun ve kutsasın. Teşekkür ederim.